Ayrım 34, sayfa 320. 33. Osmanlı bir Türk devleti değil miydi? Haliç'in durgun sularına paralel akan deniz surlarıyla Blahernay Sarayı'ndan gelen kara surlarının buluştuğu yere vardığımızda hala tereddüt içindeydim. Tahir Hakkı için kaygılanmalı mı yoksa ondan şüphe mi duymalıydım? Eğer Çetin ve şürekası katilse bizim ihtiyar açıkça risk alıyor demekti. Ama benim tanıdığım Tahir Hakkı hiç de öyle saf bir adam değildi. Kendi çıkarının nerede olduğunu son derece iyi bilir, konuşmasına, davranışlarına özen gösterirdi. Biz tarihçiyiz Müştakçım, fincancı katırlarını ürkütmemekte fayda var. Yoksa kırılan züccaciyenin parasını bizden alırlar. Bunca yıllık öğretim hayatında da tek bir katırı bile ürkütmeden, kırılan tek bir fincan için bile fatura ödemeden bugünlere gelebilmişti. Neredeyse genç cumhuriyetimizde yaşıt olan bu adam sık sık darbelerle sekteye uğrasa da hala ağır aksak yürümeye çalışan demokrasi serüvenimiz boyunca hem darbeci askerlerle hem de onlardan sonra gelen sivil siyasetçilerle can ciğer kuzu sarması olmuş, farklı kesimlerden insanların takdirini kazanmıştı. Hocayı çekemeyenler bunu eyyam dümbelekliği olarak nitelenmişlerse de benim gibi onu sevenler bu özelliğini her kesime gösterdiği mesafeli duruşa bağlamışlardı. Bence utanması gereken bizim uzlaşmacı hocamızdan çok bilim adamlarını bu hallere düşüren devlet olmalıydı. Elbette Tahir Hakkı'ya kızanların bile takdir ettiği vesikaya dayalı tarih çalışmaları bu tartışmanın dışındaydı. O sebepten bütün bu siyasi badirelerden ustalıkla sıyrılmış olan sevgili hocamın, üç yeni yetme tarihçinin sonunda ağızlarına, yüzlerine bulaştıracakları kanlı oyunlarına yem olacağını düşünmek pek mantıklı değildi. Fakat yaşlanıyordu. Eski zeka kıvraklığını gösteremeyebilir. Kendisi bile farkına varmadan açık vererek o acımasız Çetin'in son kurbanı olabilirdi. Öte yandan şu tartışma konusunda Nusret'in projesi hakkında tıpkı Çetin gibi bana yalan söylemeyi sürdürmesi aklımı karıştırıyor, ona duyduğum şüpheyi derinleştiriyordu. Katil diye suçladığı o genç irisiyle aynı karanlık sırrı paylaşıyor olması hiç de hayra alamet değildi. Yer yer yıkılmasına, erimiş tuğlalarının arasından otlar hatta küçük ağaçlar fışkırmasına rağmen hala insanın üzerinde büyüleyici bir etki bırakan görkemli surların önünde toplandığımızda işte bu iki düşünce zihnimde savaşmayı sürdürüyordu. Tahir Hoca ile şu meşhur konuşmamızı tamamlamamıza rağmen geziyi bırakamamıştım. Peşleri sıra sürüklenerek deniz surlarıyla karadan gelen surların buluştuğu Ayvansaray'a kadar gelmiştim. Çünkü kafiledekilere fetih hakkında o kadar malumat verdikten sonra öyle ansızın çekip gitmek kabalık olacaktı. Ayrıca itiraf etmek gerekirse Konstantinopolis savunması hakkında konuşurken eski günlere dönmüş kendimi yeniden tarihçi gibi hissetmeye başlamıştım. Letüf Tehannel Konstantiniyel Vele Nimel Emrü Zalikel Emr Vele Nimel Ceyşü Zalikel Ceyş. Kafile başkanımızın dudaklarından dökülen Arapça kelimeler, burçları yer yer karlarla kaplı surlarla Haliç'in kül rengi sularının üzerinde yankılandı. Sürüsünün hiçbir koşulda dağılmayacağından emin olan bir çobanın güveniyle bakıyordu bizlere. Ne anlama geliyor bu Arapça sözcükler? Hiç ummadığım birinin, hani otobüsün en arka koltuğunda dört genç kızın arasında oturan kirli sakallı delikanlının eli kalktı. Konstantiniye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel emir. Onun ordusu ne güzel ordudur. Benim gibi Tahir Hoca da şaşkındı. Vallahi bravo evladım diye mırıldandı. Arapçayı nereden öğrendin? Soğuk havadan mı, mahcubiyetten mi delikanlının yanakları al al olmuştu. Ben Arap'ım efendim. Kafilemiz küçük gülüşlerle dalgalandı. Adım George. Filistinliyim. Hem Arap'ım hem Hristiyan. Gülüşler söndü. Nedense kafilemize bir suskunluk çöktü. Filistinli George aldırmadı. Yanında dikilen genç kızları gösterdi. Arkadaşlarla Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde okuyoruz. Tez konumuz Fatih Sultan Mehmet. O yüzden katıldık geziye. Konuştukça aksanı kendini belli ediyordu. Elbette çocuğun ne Arap ne de Hristiyan olması etkilemişti tecrübeli profesörü. Onun her ulustan öğrencisi olmuştu. İyi yaptınız dedi bıyık altından gülümseyerek. Nasıl bari yardımcı olabiliyor muyuz sizlere? Çok yardımcı oluyorsunuz hocam. Kızların en uzunuydu konuşan, boynundaki atkıyla aynı kırmızılıkta olan dudakları kıpırdadıkça sağ yanağında küçük bir gamze beliriyordu. Birkaç adım ötemde duran genç kızdan tanıdık bir koku çalındı burnuma. Menekşe kokusu. Nüset. O bildik acı genzime doğru yükselir gibi oldu. Bu gezilere ilk katıldığımızda Nüset bu genç kızın yaşındaydı. İlişkimiz başlamamıştı bile. Tahir Hakkı daha doçentti. Ağır bir deri çantası vardı, siyah renk. Evet, ağır. Elbette benimki gibi tabanca yoktu içinde ama yine de kurşun gibi ağırdı. Biliyorum çünkü o konuşurken ben taşırdım. Ve bugünkünden daha heyecanlı anlatırdı kuşatma sırasında yaşananları, çok daha coşkulu. Mesela daha fazla şiir okurdu, çoğunlukla Yahya Kemal'in fetih üzerine yazdıklarını. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Zaten bu gezileri de büyük şairden esinlenerek yapmaya başlamıştı. Fetih gezilerini yaptıran ilk kişiydi Yahya Kemal. Anlatılanları okumuştuk diyen genç kızın sesi dağıttı zihnime üşüşen anıları. Ama tarihteki olayların geçtikleri mekanlarda konuşmak acayip bir deneyim. Genç kızın benzetmesi hoşuna gitmişti hocanın. Acayip bir deneyim ha. Küçük bir kahkaha koyverdi. O zaman bu acayip deneyime devam edelim. İşte yeniden sevimli tarihçi rolüne bürünmüştü. Aklında bu kadar endişe varken bunu nasıl yapıyor diye kendime soracaktım ki aynı feraseti benim de gösterdiğimi fark ettim. Ben de en az onun kadar tasalı, onun kadar gergin olmama rağmen konuşurken kafilemizdekilere hiçbir şey hissettirmemiştim. Roller müştakçım, roller sadece oyuncular için değildir. Modern toplumlarda hepimizin bir rolü vardır. İster benimseyelim, ister benimsemeyelim. Hepimiz dikte ettirilen rolü sonuna kadar oynamak zorundayız. Çoğu zaman mutluluğumuzu yitirmek pahasına da olsa o rolün dışına çıkamayız. Çıkarsak hem kendi düzenimiz hem de toplumun düzeni bozulur. Hayır, babam değildi zihnimde uyanan bu konuşmanın sahibi. Sırtını denize vermiş, bakışlarını eriyen karlarla ıslanmış surlara dikerek yeni tiradını atmaya hazırlanan Tahir Hakkı'ydı. Evet sevgili arkadaşlar, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Konstantinopolis hakkındaki bu hadisi hiç şüphe yok ki bir benzeri daha yaratılmayan bu kentin Müslümanlar tarafından alınmasını istiyordu. Onun bu dileğinin yerine getirilmesi için şehrin defalarca kuşatıldığını da biliyoruz. Ancak aralarında sahabelerin de bulunduğu İslam askerlerinin şu surların önünde şehit düştüğü bu kuşatmalardan hiçbir sonuç alınamamıştı. Sonuç alınacak saldırıyı başlatacak o kutlu emirin çabalarını kavramak için gezimizin ilk etabında yaptığımız konuşmaya geri dönmemiz gerekiyor. Boğazkesen Hisarı'ndaki sohbetimizi nasıl noktalamıştık? Gözleri yine ağır ağır kalabalığın üzerinde gezindi, cevap alamayınca hayal kırıklığına uğramış gibi yılgın bir sesle sordu. Hatırlamıyorum demeyin sakın, uzun uzun konuştuk ya. Gezi ekibinden yine ses çıkmadı. Yapmayın arkadaşlar, Hisar yapıldıktan sonra 2. Mehmet nereye gitmişti? Edirne'ye, Jale Hanım'da konuşan payitahta dönmüştü. Kadının sesindeki gurur sezilmeyecek gibi değildi. Evet, Edirne'ye dönmüştün. Niçin? Kuşatma hazırlıklarına başlamak için. Çenesiyle beni gösterdi. Müştak, bize Konstantin Dragazes'in savunma stratejisinde iki dayanaktan söz etmişti. Daha sormadan bizim heveskar peyami atıldı. Hristiyan devletlerin yardımı ve işte şu surlar. Bakın ne güzel hatırlıyorsunuz diye yüreklendirdi pısırık kocayı. Ama öteki arkadaşlarda sanırım biraz çekingenlik var. Gerek yok. Öğrenmenin en iyi metodu dinlenmek değil, sormaktır. Dinlerken sadece hafızanızı çalıştırırsınız. Sorarsanız mantık da devreye girer. Neyse, konumuza dönelim. Evet, Doğu Roma'nın son imparatorunun şehri savunurken iki dayanağı vardı. Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluğa dönüştürecek olan Mehmet de işte bu iki dayanağı yıkmak üzere kurdu stratejisini. Hristiyan devletler kuşatmaya karışmasın diye onlarla barış anlaşmaları imzaladı. Avrupa'dan gelebilecek saldırıları böylece bertaraf ettikten sonra Turhan Bey ve oğullarını Mora üzerine yolladı. Çünkü imparatorun kardeşleri olan Mora despotları Thomas ve Dimitrios'un Konstantinopolis'i yardımını engellemek gerekiyordu. Derisi yer yer dökülmüş, rengi solmuş, yaşlı devasa bir yılan gibi hafifçe kıvrılarak Edirne kapıya doğru tırmanan surları gösterdi. Genç padişah artık bu geçilmez denilen uzun duvar üzerine düşünmeye başlayabilirdi. Kenti fır dolayı saran kilometrelerce uzunluktaki bu taştan seti nasıl aşacaktı? Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahipti ama tek başına bu savaş makinesi hiçbir işe yaramazdı. Savaşa düğüne gider gibi neşeyle koşan cesur askerleri vardı ama önemli olan surların önünde can vermek değil, kentin içinde yeni bir hayat kurmaktı. Çünkü ona Konstantiniyye'yi fethet ve bir gül bahçesine çevir denilmişti. Velhasıl sadece asker gücüyle surların geçilemeyeceğini çok iyi biliyordu Mehmet. O sebepten dönemin en önemli topçularını payitahtına getirtti. Bunlardan birini konuşmuştuk. Soru dolu bakışları George'un yüzünde durdu. Urban diye mırıldandı Hristiyan asıllı sevimli Arap. Macar Urban. Evet, Urban ama tek top ustası o değildi elbette. Mühendis Misluhiddin de surları patlatacak büyüklükteki topların yapımı için kolları sıvamıştı. Yine de Urban'ı küçümsemeyelim çünkü Konstantinopolis'in surlarını yakından gördüğünden bu aşılmaz setin kalınlığını, uzunluğunu, zayıf yerlerinin nerelerde olduğunu çok iyi biliyordu. Çalışmalar sert Edirne kışı boyunca hummalı bir şekilde sürdü. Mehmet uykuyu yitirmişti. Gündüzleri fikrinde, geceleri zikrinde hep Konstantinopolis vardı. Bir kara sevdaya düşmüştü ki kentlerin kraliçesi olan şehir kapılarını ardına kadar açarak onu kucaklamadan huzura kavuşması imkansızdı. Ama buna zorunluydu değil mi? Jale Hanım da araya giren irkilir gibi oldu Tahir Hakkı. Kadına ters ters baktı. Niye yaptığını anlayamamıştım. Sözünün kesilmesi mi canını sıkmıştı? Hayır, sinirleri bozulduğundan artık kontrolünü yitirmeye başlamıştı ki aslında şu ana kadar fazla bile dayanmıştı. Nasıl? Bu nazik adamın tepkisine anlam veremeyen kadın masumca gülümsemeye çalıştı. Siz söylediniz ya Tahir Bey, Mehmet Varna Savaşı'ndan daha büyük bir zafer kazanmak zorundaydı diye. Yoksa Çandarlı Halil ile arasındaki kavgayı kaybedermiş. Hocanın her zamanki uzlaşmacılığıyla konuyu geçiştireceğini sandım, yapmadı. Bu konuyu konuşmadık mı diye adeta çıkıştı. Ortalık buza kesti. Zavallı kadıncağız ne diyeceğini bilemeden öylece kalmıştı. İş orada kalsa yine iyi, bizimki kalabalığa döndü. Bu konuyu konuşmadık mı arkadaşlar? Şimdi de bana dikmişti gözlerini. Müştak, Sen bu soruyu cevaplamadın mı? Ne diyeceğimi bile beklemeden şaşkınlık içinde öylece duran Jale Hanım'a çevirdi bakışlarını. Hanımefendi, lütfen artık şu Varna Savaşı'nı geçelim. Zavallı kadının çenesi titremeye başlamıştı. Aldırmadı bile aksi ihtiyar. Bakın Hisar'da da anlatmaya çalışmıştım. Fatih Sultan Mehmet olağanüstü bir kişilikti. Osmanlı adı altında bir dünya imparatorluğu kurmayı hedefliyordu. Tıpkı Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden buraya taşıyan 1. Konstantin gibi. Soğuk, nemli havayı ciğerlerine çekti. Ama bir öksürük nöbeti yarıda bıraktı cümlesini. Şanssızlık işte. Ara vermeden 5-6 kez öksürdü. Hay Allah, gıcık yaptı. Hocanın iki adım önünde duran Peyami'nin karısı elindeki su şişesini yetiştirdi. Buyurun, bir yudum için iyi gelir. Suyu içtikten sonra da öksürüğü geçmedi hocanın. Ama gülümsemeye çalıştı. Büyük Konstantin'den söz ediyordum. 3 kez daha öksürdükten sonra normale döndü nefesi. Evet, sakın ola ki onu Konstantin Dragazes'le karıştırmayın ha. Sesi yumuşamıştı. Sanırım tepkisinin aşırı kaçtığını anlamış, yaptığı hatayı tamire kalkışıyordu. Biliyorsunuz Konstantin Dragazes Doğu Roma'nın son imparatoruydu. Yani bizim Mehmet'in bu surlarda yeneceği bahtsız hükümdar. Büyük Konstantin ise Fatih'ten 1100 küsur yıl önce yaşamış şanlı bir hükümdardı. Roma İmparatorluğunu kendi hükümdarlığında birleştirip farklı halklardan tek bir millet yaratmaya çalışan adam. İşte 2. Mehmet de bunu amaçlıyordu. Farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı halklardan oluşan bir tek Osmanlı milleti. Bir dünya devleti, eskilerin deyimiyle cihan şümul bir imparatorluk. Sustu. Anlatmaktan, anlaşılmamaktan bıkmış gibiydi. Belki de şu öksürük dalgası yormuştu onu. Vazgeçecek, artık hiç konuşmayacak diye kaygılandım. Elbette yapmadı. Ne de olsa o babam gibi eski topraktı. Asla yorulmaz, asla yarıda bırakmaz, asla boyun eğmezdi. Jale Hanım'a baktı yeniden. Bu kez bağışlanmasını dileyen bir gülümseme vardı dudaklarında. O sebepten Jale Hanımcım lafını oldukça tatlı bir tonda söylemişti. Çandarlı Halil'in engellemeleri olmasa bile, hatta öyle bir sadrazam olmasa bile 2. Mehmet bu şehri alacaktı. Çünkü atası Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü o büyük imparatorluğu kurmayı aklına koymuştu. Kadıncağız sevinsin mi, üzülsün mü, ne yapacağını bilmiyordu. Evet, evet tabii diye mırıldandı. Yani ben katkı olsun diye bir şey yapmıştım. Çok teşekkür ederim. Çok büyük katkınız oldu gerçekten. Kinayeli gözlerle süzdü kalabalıktakileri. Özellikle de aramızda konuşmaya çekinen bu kadar çok insan varken. Çekingen insanlar bu kez iyice ürkekleştiler. Bakışlarını kaçırıp birbirlerinin arkasına gizlemeye çalıştılar yüzlerini. Neyse ki aklı başına gelmiş olan bizim ihtiyar çok gitmedi üzerlerine. Mehmet'in Edirne'deki hummalı faaliyetlerinden söz ediyorduk. Padişah kendi eliyle çizdiği devasa Konstantinopolis haritasının üzerine kapanmış, aylar sonra gerçekleştireceği kuşatmayı tasarlıyordu. Topları yerleştireceği tepeleri, seyyar merdivenlerin dayanacağı surları, siperlerin kazılacağı yerleri işaretliyordu. Çünkü savaşları kazanan asıl gücün asker ve silah değil, zeka ve bilgi olduğunun farkındaydı. Eğer bir savaşta her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir plan yoksa, hem çok daha fazla asker ölür, hem de zafer iyi eğitilmemiş bir doğan gibi uçup giderdi cenk meydanından. Ama dirayetli bir hükümdarın akılcı hamlelerden oluşan stratejisi hem ölümleri önler hem de zaferi mutlak kılardı. Büyük İskender'in Makedonya'dan Hindistan'a kadar süren muazzam yürüyüşü, Sezar'ın dünyayı zapt etme girişiminden çıkan ortak sonuç buydu. Yeniden havaya girmişti. Artık zorlu kış mevsimini geçip ılık bahar aylarına gelebilir. Mehmet'in ordusunu Edirne'den kaldırıp şu surların önüne indirebilirdi ama ne gezer. Bu kez de bizimkinin kadim arkadaşı bariton sesli Bahri girdi araya. İyi de Tahir, Osmanlı bir Türk devleti değil miydi? Konstantin mi neyse, o Romalı imparatorun tek millet dediği şeyi nasıl örnek alıyor bizim Fatih? Ya sabır dercesine bir iç geçirdi bizimki. Senin tarihe bu kadar meraklı olduğunu bilsem bütün derslerime çağırırdım yahu. İyi ki bir gezimize geldin, habire kurcalayıp duruyorsun. Kafilemiz yeni bir kahkaha dalgasıyla sarsıldı. Gümüş saçlı ihtiyar ise ne arkadaşın sözlerini umursadı ne de gülüşmeleri. Sen söyledin ya sorun diye. Dinlemek sadece hafızamızı çalıştırırmış. Sorarsak mantığımız devreye girermiş. Biz de soruyoruz işte. Kıs kıs gülmeye başladı. Tamam da niye gülüyorsun dedi kendi elini beline yaslamış arkadaşına. Laf yetiştirmeye çalışan Tahir'e hakkı. Aslına bakarsanız makaraları koyvermemek için o da zor tutuyordu kendini. Ne bileyim yahu, bir an orta mektepte sandım kendimi. Böyle milleti azarlayıp duruyorsun ya, şu bizim tarihçi geldi aklıma, Mehter Memduh. Hatırladın mı? Herif doğru dürüst ders anlatmaz, her aklına geldikçe paylardı bizi. Alınmış gibi yapmacıktan suratına astı çocukluk arkadaşı. Aşk olsun Bahri, biz öyle mi yapıyoruz? Duyan da elimizde değnek, medrese tedrisatı uyguladığımızı sanır şurada. Estağfurullah Tahir Bey diye bizimkini destekledi Peyami'nin tombiş karısı. Çok güzel anlatıyorsunuz. Yanlış anlaşılmanın verdiği telaşla elini kaldırdı Bahri. Durun yahu, öyle demek istemedim. Hani gülüyordum ya, sen de sorunca bu kadar mavra yeterdi. Tamam tamam, bak millet dondu soğuktan diye toparladı halden anlayan hocam. Daha anlatacaklarım var. Alınmış gibi baktı Bahri. Soruma cevap vermeyecek misin? Arkadaşından kurtuluş olmadığını anlayan profesörümüz çaresiz teslim oldu. Tamam, şu Türklük meselesi. Elbette Osmanlı İmparatorluğu bir Türk devletiydi ama imparatorluk ırktan daha önemliydi. Mesela Karamanlar da Türk olmasına rağmen sık sık Osmanlılarla çatışırlardı. Keza Fatih'in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la yaptığı savaş da iki Türk devletinin çatışmasıydı. Ayrıca Edirne'den bu surların önüne gelen ordunun içinde sadece Türklerden değil, her halktan askerler vardı. O zamanlar halklar ırklarına göre değil, devletlere göre birleşiyorlardı. İşittikleri tam olarak kafasına yatmasa da daha fazla kurcalamadı Bahri. Arkadaşının sustuğunu gören anlatıcımız da gönül rahatlığı içinde yeniden kuşatma günlerine döndü. Ordu Edirne'den ayrılmadan önce padişah bütün komutanları başına topladı. Onları şevke getirecek bir söylev verdi. Çünkü planlar, taktikler, stratejiler ne kadar mükemmel hazırlansa da onları uygulayacak kişiler olmadan hiçbir işe yaramazlardı. Kritovulos'un tafsilatıyla naklettiği bu konuşmanın aklımda kaldığı kadarını aktaracağım. Şöyle diyordu 21 yaşındaki padişah, Osmanlı'nın ileri gelenlerine, ey benim kahraman komutanlarım, ey benim sadık devlet erkanım, sahip olduğunuz bu şanlı devlet, sahip olduğumuz bu güzel memleket, büyük savaşlar ve tehlikelerle kazanılmıştır. Bu bereketli topraklar atalarımızdan bizlere miras kalmıştır. İhtiyar olanlar o zorlu uğraşıları, o kanlı çatışmaları gördüler, yaşadılar. Gençlerimiz atalarından, babalarından duydular, işittiler. Atalarımız üzerlerine düşeni layıkıyla yaptılar. Şimdi sıra bizde. Şimdi önümüzde zorlu bir uğraş var. Konstantiniyye'nin fethi. Bu şehri kuşatan denize hakimiz. Bu şehri kuşatan karaya da hakimiz. Bu şehir adeta avucumuzun içindedir. Bize düşen bu şehri bir an önce ele geçirmek, bizim de atalarımızın kahramanlıklarına layık bir nesil olduğumuzu herkese göstermektir. Ya Konstantiniyye'yi alacağız ya da bu uğurda öleceğiz. Tartışacak hiçbir şey yok, konuşacak bir şey yok, vazgeçmek yok, geri dönüş yok. Ben kuşatma boyunca sizlerin yanında ordumun ön saflarında olacağım. Hak edeni hak ettiği kadar ödüllendirecek, hak edeni hak ettiği kadar armağanlara boğacak ve elbette hak edeni hak ettiği kadar cezalandıracağım. Öyle ki tehlikelere göğüs gererek şan ve şeref kazanmak neymiş, herkesler bilsin, öğrensin. Sadrazam, vezirler, kumandanlar, ulema bu tarihi söyledi, can kulağıyla dinlediler. Genç padişahın azmini, cesaretini, dirayetini bir kez daha gördüler. Huzurda el pençe, divan duran herkes, ama herkes ona destek verdi. Sustu. Yaşlı yüzünde müzip bir ifade öylece beklemeye başladı. Kimseden ses çıkmayınca, merak etmiyor musunuz diye patlattı soruyu. Hani Çandarlı Fethi karşıydı? Sadrazam padişahın bu ateşli konuşmasına kayıtsız mı kaldı? Hadi kaldı diyelim. Akıllarda soru oluşturacak en küçücük bir itirazda bile bulunmadı mı? Bakışları Jale Hanım'ın üzerinde durdu. Artık onu üzmek gibi bir derdi olduğunu hiç sanmıyordum ama kadıncağız ister istemez toparlanmıştı. Ya siz hanımefendi? Siz bu konuyla çok ilgilisiniz. Hiç merak etmiyor musunuz? Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en şanlı baş vezirlerinden biri olan Çandarlı Halil'in tavrını. Şey ediyorum, tabii ediyorum da. Hepimiz ediyoruz ama şerrinden soramıyoruz ki. Elbette bu cüreti gösterecek tek kişi vardı. Dalları üzerindeki karlarla iyice ağırlaşan kestane ağacının iri gövdesine yaslanmış, pişkin pişkin sırıtan Bahri. Geniş bir gülümseme yayıldı Tahir Hakkı'nın yüzüne. Arkadaşının ağzının payını verecekti ki ondan önce Jale Hanım atıldı. Hiç de değil, haksızlık ediyorsunuz Bahri Bey. Hepimizin karşısında söylediği bu aşikar yalanını sürdürmeden önce beğeniyle süzdü bizim ihtiyarı. Tahir Bey son derece kibar bir insan. Ondan çekinmemiz için hiçbir neden yok. Binlerce yıl imparatorluklarla yönetilmiş bu topraklardaki insanların güç karşısında saygıyla karışık bir korkuya kapılma alışkanlığını hiç yadırgamamıştı Bahri. Muhtemelen bambaşka bir ortamda kendisi de aynı tepkiyi verdiğinden olsa gerek, sadece manidar bir gülümseme belirmişti yüzünde. Hatta bizim ihtiyarın aldın mı cevabını diyerek kışkırtmasına rağmen sesini çıkarmadı. Açıkçası iyi de oldu. Böylece kafile şefimiz yeniden savaş öncesi günlere dönme fırsatını buldu. O söylevin ardından kudretli Çandarlı bile padişaha karşı çıkmaya cesaret edemedi. Ama elbette Konstantiniyye'nin kuşatılmasını doğru bulmuyordu. Sadece sözünü söylemek için uygun zamanı kolluyordu. Bu arada sadrazam hakkında kötü rivayetler dolaşıyordu. Çandarlı'nın Konstantin'den rüşvet aldığı dedikoduları almış yürümüştü. Bilmiyoruz, aldıysa vebali boynuna, ama asıl önemlisi sadrazamın 2. Murat zamanından bu yana devletin sürdürdüğü barışçı politikanın doğruluğuna inanmasıydı. O sebepten yeni bir savaşa yol açar diye Konstantiniyye kuşatmasına karşı çıkıyordu. Neyse, oraya geleceğiz zaten. Evet, kuşatma hazırlıkları tamamlanınca Karaca Paşa komutasındaki 10 bin kişilik bir kuvvet Edirne ile Konstantinopolis arasındaki Doğu Roma kalelerini teker teker ele geçirdi. Ardından Şubat ayında toplar yola çıkartıldı. Kolay iş sanmayın. 500 küsur yıl öncesinin teknolojisinden söz ediyoruz. Ne bugünkü iş makineleri var, ne de yollar. O devasa topların Konstantinopolis'e ulaştırılması başlı başına bir olaydı. Topların çekiminde yüzlerce manda kullanıldığı söylenir. Topların dengede tutulması ve kaymamaları için yanlarında yüzlerce asker bekliyordu. Önden 50 inşaat ustasıyla 200 amele gidiyor, yolun bozuk kısımlarını düzeltiyor, Derelerin, nehirlerin olduğu yerlere köprüler yapıyorlardı. Haftalar boyunca süren bu zahmetli yolculuk, Karaca Paşa'nın nezaretinde sağ salim surların önüne gelinmesiyle son bulacaktı. Sultan Mehmet Han'ın Edirne'den ayrılması ise Mart ayının ortalarına rastlar. Fırtına öncesindeki sessizliğin bozulmasına çok az kalmıştı. Keşan'a varan padişahın bir süre Osmanlı Boğazı'ndan geçerek kendisine katılacak Anadolu ordusunu beklediği söylenir. Yine ara verdi sözlerine, herkes merakla onu izliyordu. Müştak kentteki savaşçı sayısının taş çatlası 10 bin kişi olduğunu söylemişti. Belki biraz daha fazla. Kesin sayıdan emin olmak zor. Peki bizim orduda kaç cengaver vardı? 300 bin mi? Bu kez tutturamamıştı heveskar Peyami. Yok, daha neler, böyle abartılı sayıları batılı tarihçiler verirler ki şehri savunanların yanına şanına şan katılsın diye. 50 bin mi? Güzel gözlü türbanlı kızın tahmini de biraz sönük kalmıştı. O kadar da az değil. 150 bin. Jale Hanım da en yakın tahminde bulunan, nedense önünde sonunda bu kadın Tahir Hakkı'yı tavlar diye geçti aklımdan. O zaman bugünkü diklenmelerinin hesabını soracaktı bizim hocaya. Çünkü kadınlar kendilerine yapılan saygısızlıkları asla unutmaz. 160 bin diye düzeltti hoca. Şu gördüğünüz surların arkasında kuşatmayı bizzat yaşamış olan Barbaro'nun verdiği sayı 160 bin kişiydi. Ama bu sayı da abartılı bulunmaktadır. Gerçek asker sayısının 80 bin ile 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Yine de yanılma payı var tabii. Elbette bu sayıya düzenli orduya mensup olmayan savaşçılar, tüccar ve sanatkarlardan oluşan yalın ayak başkabak taifesi de eklenince sayı biraz daha artar. Hücum emrini kendisi verecekmiş gibi başını kaldırıp yeniden surlara baktı. Evet, sonunda 5 Nisan günü muazzam ordusuyla Mehmet surların önüne gelmiş bulunuyordu. Kalabalıktakiler beyaz atı üzerinde ordusunun önünde ilerleyen padişahı görecekmiş gibi surların önüne baktılar. Hayır hayır diye telaşla uyardı bizim profesör. Mehmet buraya gelmedi. Hünkârın kırmızı atlastan otağı Hümayun'unu, yani çadırdan oluşan seyyar sarayını kurduğu yer burası değildi. Padişah 12 bin yeniçerisi ve seçme 3 bin sipahisiyle Ayas Romanas, yani Topkapı'nın karşısında yer alan otağı tepeye yerleşmişti. Surlara doğru kaçamak bir bakış attı. İçerideki bedbahtların durumunu bir düşünün. Buradan 7 kuleye kadar olan yaklaşık 7 bin metrelik alan devasa bir ordunun askerleriyle dolmuştu. Rahmetli Reşat Ekrem Koçu bu manzarayı edebi bir dille nakleder. Davul sesleri, savaş naraları, askeri marşlarla şehre doğru adım adım yaklaşan tepeden tırnağa silahlı, misyonları ölmek, öldürmek olan bu adamlardan oluşan mahşeri bir kalabalık. Zavallıların korkudan dizlerinin bağı çözülmüş olmalı. Genç padişah ise görkemli ordusunun yaptığı etkiden emin olarak derhal vezirlerini, komutanlarını başına topladı. Tahir Hakkı kendinden beklenmeyen bir çeviklikle ağır gövdesini Haliç'e çevirerek suyun öteki yakasını gösterdi. Kayın babası ve veziri olan Zanos Paşa'ya kuvvetleriyle şu karşı sahillere yerleşmesini, bir yandan Haliç'i kontrol altına alırken bir yandan da Galata Cenevizlilerini göz altında bulundurması görevini verdi. Asıl amaç Haliç surlarına saldırıyı organize etmesi, mümkün olduğu kadar fazla askeri buraya çekerek kara surları önündeki kuşatmayı zayıflatmasıydı. Hatırlarsanız Dolmabahçe'de anlattığımız gemilerin karadan yürütülmesi Zanos Paşa'nın gayretleri sayesinde başarıya ulaşmıştır. Ayrıca padişahın buyruğuyla Balat civarında karşı kıyıdan bu yakaya kadar fıçılardan oluşan bir köprü yaptırdı ki üzerinde 3-5 kişi rahatlıkla yürüyebilir ve küçük toplarla surları gülle yağmuruna tutulabilirdi. Duraksadı, eksik kalan bir şey vardı. Evet, hatırladı. Usulca başını öne doğru salladı. Bu sularda yaşanan küçük çaplı bir gemi savaşı var. Onu nakletmezsem konu eksik kalacak. Biliyorsunuz bizim gemilerimiz 22 Nisan'da Haliç'e inmişti. Elbette bu savunmacılar için büyük bir tehlike anlamına geliyordu. Her ne kadar gemilerimiz bir saldırı harekatına girişmemişse de zamanı geldiğinde en kararlı şekilde bu taarruzu yapacaklarına şüphe yoktu. O sebepten savunmacılar Türk gemilerine bir baskın vermek istediler. 28 Nisan'da şafak sökmeden birkaç saat önce iki düşman gemisi sessizce harekete geçti. Onları koruyan 4 gemi daha vardı. Aysız gecenin zifiri karanlığında bulunduğumuz taraftan karşı kıyıdaki gemilere doğru yaklaşmaya başladılar. Eğer gemilerimizi yakabilirlerse Osmanlıların Haliç'e girmesiyle kaybettikleri psikolojik üstünlüğü yeniden kazanacaklardı. Zaferden öylesine emindiler ki gemilerden birinin kaptanı olan Giacomo Coco temkinliliği elden bırakarak top menziline girmekte sakınca bile görmedi. Türk gemilerini yakan ilk kaptan olma şerefini tatmak istiyordu. Hızla bizimkilere yaklaşmaya başladı ama işte ne olduysa o zaman oldu. Giacomo Coco'nun hedef seçtiği Osmanlı gemisinin topları birden ateşe başladı. Hırslı kaptan daha ne olduğunu bile anlayamadan ilk gülle gemisinin pupasına isabet etti. Can alıcı darbeyi ise fustanın ortasına inen ikinci gülle indirecekti. Kaptan mürettebatıyla birlikte denizin dibini boyladı. Neler olup bittiğini anlayamadan ikinci düşman gemisi de ateşten nasibini almıştı. Ancak darbeler ölümcül değildi. Mürettebat güllenin açtığı deliği tıkamayı başardı. Böylece kadırga yarı yarıya batmasına rağmen geldiği yere geri dönebildi. Güya öndeki iki kadırgayı korumak için gelen gemiler, pabucun pahalı olduğunu görünce gerisin geri çark ettiler. Bu küçük çaplı deniz savaşı, bizimkilerin moral üstünlüğünü iyice artırırken savunmacılar Osmanlı gemilerinin hiç de öyle kolay lokma olmadığını öğrenmiş oldular. Sözleri bitmiş olmasına rağmen kafiledekiler hala Haliç'in durgun sularına bakıyorlardı. Sanırım herkes kendi hayalindeki savaş sahnesini sonlandırmaktaydı. Evet, Haliç'in karşı tepelerinin Zanos Paşa'nın sorumluluğuna bırakıldığını söylemiştik. Tahir Hakkı yeniden surlara çevirmişti yüzünü. Bu mıntıka ise Tahset'in önündeki incecik bir kar tabakasıyla kaplı engebeli araziyi gösteriyordu. Rumeli Beylerbeyi olan Karaca Paşa'ya düşmüştü. Tam şu bulunduğumuz sahilden, yani Ayvansaray'dan Eğri Kapı'ya kadar olan surlar onun emrine verilmişti. Karaca Paşa ordusuyla şu karşı tepeye yerleşti. Eğri Kapı'dan Topkapı'ya kadar uzanan kısmı ise bizzat padişahın kendisi kontrol edecekti. Ki en kanlı çatışmalar da bu bölümde gerçekleşecekti. Çandarlı Halil Paşa'yı her daim yanında istiyordu. Konstantinopolislilerle irtibatı olduğundan kuşkulandığı sadrazamı yalnız bırakmayı göze alamıyordu. Topkapı'dan Yedi Kule'ye kadar uzanan düzlük alan ise Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile ileride Fatih'in hayatında trajik bir rol oynayacak olan meşhur Mahmut Paşa'nın yetkisine ayrılmıştı. Deniz tarafına gelince Yedi Kule'den Haliç girişine kadar olan bölge Baltaoğlu Süleyman Bey'in donanması tarafından zapt edilecekti. Yapılan kanlı deniz savaşlarını ve bu acımasız cenklerde başarısız olan Baltaoğlu'nun başına gelenlere de tafsilatıyla Dolmabahçe'de anlatmıştık. Orta Çağ'ın bu en görkemli kalesi Osmanlılar tarafından son kez kuşatılıyordu. Ama ilk top ateşlenmeden önce Mehmet elçilerini Konstantin'e gönderdi. Şehri teslim ederlerse kimsenin canına ve malına zarar gelmeyeceğini, imparatorun sağ ve salim olarak istediği yere gitmesine izin verileceğini, halkın ise hayatına eskisi gibi devam edebileceğini bildirdi. Ama imparator ve Konstantinopolisliler korkak insanlar değillerdi. Belki de hala papalıktan gelecek yardıma güveniyorlardı. Şehirlerini teslim etmektense ölmeyi yeğleyeceklerini söylediler. Bu cevabı alan genç padişahın önünde cenkten başka yol kalmamıştı.